Sevgili dinleyiciler, güncel köşemizle devam ediyoruz Doğu'nun sesinde birlikteliğimize. DAP İdaresi Erzurum'da yem bitkilerinin yaygınlaştırılması için bir protokol imzaladı ve bu protokolün ayrıntılarını konuşacağız. DAP İdaresi Başkanı Sayın Adnan Demir stüdyomuzda. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız öncelikle?
Sağ olun, teşekkür ediyoruz.
Efendim, yem bitkilerinin yaygınlaştırılması hakkında konuşacağız. Tabii böyle bir konuya neden ihtiyaç duyuldu diye sormak istiyorum aslında. Neden yem bitkileri üzerinde çalışmalar?
Tabii Doğu Anadolu bölgesi deyince aslında var olan doğal potansiyeli dikkate aldığımızda kırsalda yaşayan insanların en büyük geçim kaynağı hayvancılık olduğundan dolayı bizim bölgede yaşayan köylülerimizin yapmış olduğu işten daha fazla kazanç elde etmek adına halihazırdaki bu hayvancılığın girdiği maliyetlerin en büyük yaklaşık %65-70'ini oluşturan kaba yemin kaliteli bir şekilde üretilmesi gerekiyor.
Evet.
Ve ucuza mal edilmesi lazım. Çünkü hayvancılıkta bu girdiği maliyet %65-70'i eğer bir şekilde kaba yem oluşturuyorsa biz bunu minimum maliyetlerle maksimum faydayı sağlayacak şekilde kaba yem ekim alanının yaygınlaştırılması gerekiyor. Şimdi hayvancılık dediğim zaman karşımıza iki şey çıkıyor. Hayvanın iki çıktısı var. Birisi et, biri süt. Şimdi biz eğer hayvan başına süt verimini, diyelim ki Erzurum ortalaması şu anda 7 litre olduğu söyleniyor. Neden 15 litre değil? Niye 20 değil? Niye 25 litre değil? Ha, bu söylenen rakamlar hayali değildir. Yapan işletmelerimiz var. Biz bunu en azından ortalama 7'ini daha 15'te çıkartmamız gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi karkas ağırlığı dediğimiz, yani bir hayvan kesildiğinde, kesime gelmiş bir hayvan kesildiğinde kemik ve etiyle beraber olan o gövde etine biz karkas diyoruz.
Evet.
Karkas ağırlığı yine aynı şekilde Erzurum için 270 kilo olduğu söyleniyor. Şimdi biz bunu da 350'ye, 400'e, 450'ye çıkartmamız gerekiyor. İşte hem et yani karkas ağırlığını hem de hayvan başına süt üretim verimini artırmanın tek bir yolu var. Bizim kaba yemi burada yaygınlaştırmamız gerekiyor. Halihazırda genellikle biraz bizim maalesef çok yanlış bir alışkanlığımız var. Kış ayları tamam, yazın hayvanımızı bir şekilde meralara sarıyoruz. 5 ay meralarda. Peki geri kalan zamanlarda biz bunu hayvanlara ahıra aldığımız zaman artık ahırda bizim bir şekilde istenilen enerji ve proteini vermemiz gerekiyor. Enerji ve proteini bünyesinde barındıran kaba yemlerdir. Nedir? İşte yoncadır, korungadır, fidir, tritikaledir, mısırdır gibi yem bitkilerimiz var. Tabii biz bunları verirken de bir şekilde bunları sılaj yaparak verilmesi gerekiyor. Artık dünya buraya doğru gidiyor. Şimdi eğer bir hayvandan günde 40 litre süt alınabiliyorsa herhalde bu bir samanla değildir.
Evet.
Peki Avrupa samanı nasıl kullanıyor? Biz nasıl kullanıyoruz? Biz aslında samanı yanlış kullanıyoruz. Avrupa nasıl kullanıyor? Hayvanın altına aslında altlık dediğimiz yatak olarak kullanıyor. Oysa biz hayvan beslemede kullanıyoruz. Hayvan beslemede samanın hiçbir enerji ve protein değeri yok gibi bir şeydir. Selülozik bir yapıdır ve hayvana sadece tokluk hissi veren, geviş getiren bir çıktıdır. Yani buğdayın sapından yapılmış olan bir şey. Şimdi biz bunu Avrupa'daki kullanma tarzıyla biz tamamen %100 tamamen zıttına biz burada ne yapıyoruz? Hayvan beslemede kullanıyoruz. Biz bu samanla hayvancılık bölgede olmaz.
Peki neden efendim? Çiftçimizin kolayına mı geliyor yoksa maliyeti mi düşük?
Şimdi aslında şuna baktığın zaman şu anda 80 kuruşa çıktı kilosu. Ama mısır silajı ne kadardır şu anda, ona baktığın zaman 39 kuruş, 40 kuruşa satılıyor. Sılaj olarak. Düşün. Yani bu alışkanlığı bir şekilde bizim değiştirmemiz gerekiyor. Bu da eğitimlerle, farkındalıklarla olması gerekiyor.
Evet.
Sadece bu mısır sılajı değil. Biz aslında tabii bölge mikroklimasına adapte olmuş, buğday ve çavdarın melezlenmesine elde edilen bir yem bitkisi. Kim geliştirdi? Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Merkezimiz Erzurum'da bu çalışmayı yaptı. Bu yem bitkisi bir başaktaki tane sayısını saydıkları zaman 96 tane tane var içerisinde. Ve çok yüksek bir aslında protein değeri bünyesine barındıran bir yem bitkisi. Aynı zamanda kıraç araziye dayanıklı bir yem bitkisi. Yani su istemiyor. Aynen buğdayı arpaya ektiğimiz gibi diğer arazilerde, kıraç arazilerde sonbaharda ekimi yapılan bir yem bitkisidir. Biz amacımız işte bu tritikalenin Erzurum menşeli olarak geliştirmiş olan bir yem bitkisinin 2016 yılında biz bunu pilot bir uygulamayla biz Erzurum'da 100 ton tedarikini sağladık. Tarım İl Müdürlüğü üzerinden Aşkale, Azize, Yakutiye ve Palandöker ilçelerimize dağıttık. 5000 dekarda bunu uygulamasını yaptık. Amacımız şuydu. Biz tritikale, kuru ot veya sılajını yapmaktı. Çünkü biz o yem bitkisinde maksimum faydayı yani et ve süt verimine katkı sağlayabilmesi için iki değişik şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Birisi kaba yem, diğeri de sılaj yapılması. Tabii bu bir başlangıçtı. Arzu ettiğimiz neticeyi almamakla beraber 2017'de bunun tekrarını yaptık. Yine aynı şekilde 108 ton yine iki çeşit tatlıcak ve Ümran Hanım dediğimiz yine Ümran Hanım isminde bir hanımefendinin bu tarımsal araştırmada çalışan hanımefendi tarafından geliştirilmiş bir yem bitkisi. Gerçekten de çok tebrik ediyoruz kendisini. Ama tabii bunun yaygınlaştırılması gerekiyor. Biz bunu işte 2016-2017'de başladık. 2017 de aynı şekilde 5000 dekarda bunu yaptık.
Nasıl tabii, bir bitkiydi Umran Hanım'ın
bu buğdaygillerden bir şey. Aynen buğday gibi evet. Sapı olan ve başağı olan. Başakta da dedim ya 96 tane tanesi olan evet. Bir böyle kalın bayağı uzunca yaklaşıyor. 2 metreye kadar boyu yükselebiliyor. Tabii biz şimdi bunları yaparken bu çiftçilerimize bir farkındalık oluşturmaya çalışırken yavaş yavaş bu biraz tanınmaya başlandı. İşte en sonunda yine 2019 yılında da yine Erzurum Valiliğimizle, Sayın Valimizle beraber ki Sayın Valimizle yaptığımız görüşmede Erzurum'un en büyük problemi yem bitkisidir. Çünkü bizim dedim ya az önce süt verimini biz artıramıyorsak, eğer karkas ağırlığı artıramıyorsak demek ki biz girdi ham maddelerde bir sıkıntı var. İsabetli bir rasyo hazırlama, hayvanları yaşam aylarına yani yaşlarına göre bulunduğu aya göre uygun yer bir rasyoyu hazırlayamıyorsak biz gerçekten bu işi hakkıyla biz bunu ileriye götürmemiz mümkün değildir. Çünkü aslında Türkiye'nin hayvan sayısal yani hayvan sayısı popülasyon açısından baktığım zaman aslında yeterli hayvanımız var. Problem ne? İşte nitelik problemi. Biz hayvan başına sütünü eğer artıramıyorsa günlük süt üretimini artık karkasını artıramıyoruz. Demek ki biz yem bitkilerinde bir problemimiz var. Bunu çözmemiz gerekiyor. Onun için sağ olsun Sayın Valimiz bu 2019'un başında Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ndeki yaptığımız bir toplantıda hakikaten orada da yine aynı şekilde Erzurum hayvancık demek şu anda bizim ilk birinci problemimiz yem bitkileri. Şimdi yem bitkilerini evet tohum dağıtmakla iş bitmiyor. Asıl bundan yani her şey o bir zincirdir. Birincisi evet tohumun dağıtılması. İkincisi uygun zamanda uygun makinalarla hasadın yapılması. Ve hasadı yapılan yem bitkisinin de aynı şekilde uygun koşullarda muhafaza edilmesi gerekiyor. Yani ambalaj almasından muhafazasına kadar. Şimdi sılajı biz eğer yaptık diyelim, ektik. Makine zamanında da uygun makineyi bulmamız lazım. Yoksa zaten sılajcık yapamayız. Ki bu amaçla da Erzurum'da sadece bir iki kişi çiftçimizin elinde olan sıra bağımsız dediğimiz sılaj makinesini 10 tane aldık. Bunu Tarım İl Müdürlüğü üzerinden aldık. Büyükşehirimize teslim ettik. Her bir sılaj makinesinin yanına da 12'şer tane de romok yani 20 tane de damperli romok aldık. Yani maksat çiftçi arazide bu ekmiş olduğu yem bitkisini daha kolay, daha kısa zamanda bunun hasadını yapıp transferini çok hızlı bir şekilde yapmak. Dün mesela pazar günü şeydeydim Pasinler'de ya dedi benim evimdeki romokla diyor damperli değildi diyor. Yüklüyorum götürüyorum. Onun bir boşaltmak bir dert. Hı hı. İki buçuk elindeki romoktan 2,5 adet romok bizim verdiğimiz romokun bir tanesine eşit. Düşünün 2,5 romokla yaptığı bir işi biz bir romokla çok daha kısa zamanda tak sadece damperli olduğunu indiriyor boşaltıp gidiyor. Şimdi bu kolaylıkları da sağlamamız gerekiyor. Tek başına tohum da ifade etmediğini söyledim. Tabii bunun muhafazası da önemli. Yani bunun aynı şekilde bizim çiftçilere bunun eğitilmesi lazım. Nedir? Sılaj çukurlarını yapmamız lazım. Çünkü sılaj hasadı yapıldıktan sonra o artık ambalajlama, muhafaza, depolamak amacıyla götürmüş oldukları sılajı uygun koşullarda muhafaza edilmesi o istenilen proteini veya enerjiyi vermesi için uygun şartlarda muhafaza edilmesi lazım. Ki bunun özellikle en önemli kısımlardan bir tanesi sılaj muhafaza alındığı alanda ezilmesi gerekiyor ve hava iç bünyesinde barındırmaması lazım. Yani maalesef bu da şu anda o ayak da eksik. İnşallah zaman içerisinde olur. Tabii biz bunu Bu en son şimdi 1 milyon lira bir ödeneği biz valiliğimize verdik. Valilik üzerinde yine Tarım İl Müdürümüzün koordinasyonunda. Biz 20 ilçede bunu dağıtmayı hedefliyoruz. Bu 20 ilçe yaklaşık olarak biz bu tohumla 800 ila 1000 çiftçiye ulaşmayı hedefliyoruz. Tabii bunu dağıtırken bazı kriterler getirdik bunu. Nedir? Karışık ekilme. Artık şu konsept şuraya doğru gidiyor. Rasyo dediğimiz, yani değişik yem bitkilerinden belirli oranda karışarak hazırlamış olduğu yeme rasyo diyoruz ona. Şimdi artık diyor ki biz rasyoyu tarlada yapalım diyor. Ne demek bu? Tritikayı tek başına ekmeyelim. Macar fiini tek başına ekmeyelim. İkisini belirli oranda, evet, o hayvanın istemiş olduğu enerji ve proteinin optimum karışım noktası neyse, o benim işim değildir. Bu akademisyenlerin, evet, bilim adamlarının yapacağı çalışma. Bunları karışık ektirip aynı anda hasadını yapmak. Şimdi biz bu amaçla dedik ki bunu yaygınlaştırmak adına, yani karışık, hı hı, macar fiyi ve tritikale ekimi yaygınlaştırmak adına dedik ki biz bu tohumları ekimi yapacak olan çiftçilerimize %100 hibe olarak vereceğiz. Yani bila bedelle vereceğiz.
Evet.
Ama ben yok tritikaleyi bağımsız ekeceğim tek başına. Macar fiyi tek başına ekeceksek dedik ki o zaman siz de %20 eş finansman vereceksiniz. Maksat biz yeni bir yenilikçiliği burada yaparken, evet, teşvik etmek adına biz de bazı toleransı sağlıyoruz.
Peki örnekleri var mı efendim beraber ekildiği, tabii, tarlalarda?
Tabii bunun ekimi şu anda mesela Aşkale'de bir tane çiftçimiz, hı hı, bunu yapıyor. Her 2 senedir yapıyor. Ve çok verim aldığını söylüyor. Yani bu hayali bir şey değil mesela. Özellikle Erpalan diye, Erzurum'da Erpalan diye bunu ben orada görmüştüm 2016'da. Macar fiiyle tritikayı karışık ekerek ya dekar başına 3,5 ton silaj almıştı. Yani bu böyle hayali bir şey yaptı. Ama, evet, var olan böyle bir yeniyi biz bunu yaygınlaştırmak adına bunu bu seneki şeylerle, sadece bunu Erzurum'da yapmadık. Birazdan izah edeceğim. Tabii bu dağıtırken bu tohumları il müdürümüzle beraber bazı şeyler, kriterler getirdik. Özellikle çiftçilerde 10 dekardan arazisi fazla olanlara, 20 baş büyükbaş hayvan varlığı olanlara, özellikle bunların öncelikli olarak, çünkü hayvancılık yapanlara bizim bunu vermemiz öngörüyoruz. Çünkü karışığı ektirsin veya neyse yem bitkisini eksin, direkt hayvanına edin. Yani bunun satışını biz arzu etmiyoruz. Direkt hayvanına bu silajlık kaba yeminin hayvan besleme ve süt verimi üzerindeki etkisini bizzat kendisini görmesini arzu ediyoruz. Bunun dağıtımına başlandı. 23-24 Eylül'de Aşkale'ye 23 ton, Aziziye ilçemize yine karışık ekimi yapılması için 23 ton verildi. Pasinlere yine aynı şekilde karışık ekimi yapılması için 25 ton verildi. Ve diğer ilçemize de 27 Eylül tarihi itibariyle bütün ilçelere dağıtımı planlanmış durumda. İnşallah havalar da iyi gidiyor. İnşallah sezonu, ekim sezonunu kaçırmadan yetiştireceğimizi ümit ediyoruz. Tabii biz bunu yaptık. Dedik ya slash sadece tek başına bir şey ifade, yani tohum dağıtmak ifade etmiyor. Makine ekipman parkıyla desteklenmesi gerekiyor. Küçük kapasitede makine ekipmanlar gerçekten çok maşakkatlidir çiftçilerimiz açısından. Düşünün, mısır silajında tek sıralı dediğimiz bir silaj makinesi var ki düşük maliyetli bir şeydir. Çiftçilerimizde o var. Günde 10 dönüm ancak hasadını yaparken bizim dağıtmış olduğumuz sıra bağımsız silaj makinesi, eğer iyi bir 110 beygir gücünde bir traktörle çalıştığı zaman, ki dün Muş'ta söylediler, 75 dönüm hasadını yapabildi. Şimdi düşün, 10 dönüm nerede, 75 dönüm nerede? Bunu işte bu makine ekipman parklarıyla da desteklemeyi amacıyla geçen sene hem Erzurum'a, Muş'a ve Bingöl'e dağıtımını yaptık. Bu sene de yine devam ediyoruz. Şu anda mesela son olarak da şunları söyleyeyim. Ağrı ilinde ona da aynı şekilde Tritikale Macar fi tohumu karışımı için 500 bin lira ödenek verdik. Hakkari ilinde yine Yüksekova ilçemizde de aynı şekilde böyle silajlık mısır ekimi için 200 bin liralık bir ödenek verdik. Kars ilinde hem makine ekipman, bu pancar, şeker pancarı sökümüyle ilgili makine ekipmanlarla beraber, çünkü oranın da sıkıntısı vardı. Hem makine ekipman parkı hem tritikale ve yem bezelyesi karışık ekilmesi için de 1 milyon 700 bin lira Kars ilimize verdik. Muş ilinde de yine 300 bin lira bu sene verdik. Sivas'ında da aynı şekilde 1 milyona yakın mısır ve Macar fiyi tohumu desteği verildi. Tunceli ilimize dair biz bu desteği verdik. Maksat biz bu alışkanlıkların kaba yem ekim rasyonu hazırlanması ve silajın yaygınlaştırmak hazırlığını yapmamızın sebebi şudur. 2020 yılında özellikle yani en geç herhalde Eylül ayında bu aylarda Bingöl'e kurulan bir sütaş süt işleme tesisi kuruluyor. Günlük süt işleme kapasitesi 1060 ton. 250 tonu kendisi üretecek. 750 tonu işte Elazığ, Bingöl, Erzurum, Muş gibi illerimizden toplanacak. Evet. Şimdi biz eğer bu süt verimini artırmaya yönelik bu yakaba yemi bu işin birinci ayağıdır. Bu tek başına bir şey ifade etmiyor. Tabii bu kaba yemi alışkanlığı alıştırmakla beraber yani sılacık yem bitkilerini alıştırmakla beraber tabii onun arkasından soğuk zincirin bir şekilde kurulması gerekiyor. Erzurum'da bu başladı. Birinci aya atıldı, başladı birinci faz. Aynı şekilde Muş'ta da destek verdi. Orada da kuruluyor. Şeyde Bingöl zaten önceden kurulmuştu. Onları da makine ekipman parkıyla biz onların bu kaba yem ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Temennimiz burada çiftçi daha etkin ekipmanlarla uygun yem bitkinin seçimini yaparak burada özellikle bizim en önemli birinci ayağımız şudur. Biz hayvancılığı eğer bir ilde geliştirmek istiyorsak olmazsa olmazımız. Süt inekçiliğini bizim geliştirmemiz lazım. Çünkü süt inekçiliği ne demek? Evet süt çıkıyor ama bu arada da dişi hayvanın iki tane yavrusu çıkıyor. Her sene bir yavrusu var ortalama. Şimdi bu yavrunun %50'si erkek materyali yani besiye gidecek. %50'si de dişi hayvandır. Yani bu dişi hayvanda mevcut olan popülasyonun hem yenilenmesi hem de yeni işletme açmak isteyenlere damızlık hayvan ihtiyacını karşılamak adına süt inekçiliği bu işin olmazsa olmazıdır. Ama süt inekçiliğinin de karlı bir işletme olarak çalışabilmesi için de sütün değerinde satın alması gerekiyor. Yani soğuk zincirin kurulması lazım. Çünkü biz 90 kuruşa, 100 kuruşa, 110 kuruşa süt satarak biz süt inekçiliğini hayvancı geliştiremeyiz.
Evet efendim tabii çiftçi yeter ki inansın. Devlet her daim yanında eğitimiyle, desteğiyle. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz biz ve çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz efendim.
Teşekkür ederim.
Aktardığınız bilgiler için sağ olun.
Teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar.